Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.0 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Ve bugün konuk olarak avukat Metin Sezgin arkadaşımız aramızda. Çünkü Metin Sezgin son günlerin ağırlıklı gündemini oluşturan Boğaziçi öğrencileriyle ilgili gözaltı, arkasından da savcılık tutuklamaya sevk ve sabaha kadar neredeyse süren sorgu hakimliği süreçlerinde bulundu. Üstelik de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk, yani rektör atanmasından sonraki durumu ve oradaki ayrıntıları da kendileri biliyor. Bunları konuşacağız. Tabii gündem hakikaten çok. Onun için de müzik arasında Ali Ekber Çiçek'in derdim çoktur, hangisine yanayım onu söyledik. Çünkü 2017 anayasa değişikliğinden sonra yeni bir anayasa değişikliği yapılması için bir takım girişimler olduğunu duyduk. Ve buradaki gerekçe de şu: mevcut cumhurbaşkanlığı sistemini güçlendirmek ve pekiştirmek. Bunlar nasıl olacak, bunu bilmiyoruz. İkincisi, işte Berberoğlu kararından sonra bu kararın uygulanmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve HSK'ya, Hakimler Savcılar Kurulu'na anayasaya sahip çıkın, koruyun diye bir çağrıda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu ve bunların uygulanması gerektiğini söyledi. Ama biz şimdi özellikle Boğaziçi'nde Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör atanması sonrası gelişen olayları, gözaltıları ve yaşanan gözaltıdan sonra yaşanan süreçleri konuşalım Metin Sezgin arkadaşımızla. Bir de buna başlamadan evvel İçişleri Bakanı'nın önceki gün gece yarısı bir televizyon kanalındaki açıklamalarını hakikaten hayretle burada anlatmak istiyorum kısaca. İçişleri Bakanı dedi ki, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde evet değerli öğrenciler var ama buradaki mesele bir demokrasi meselesi değildir. Buradaki mesele bir verimlilik meselesidir dedi. Ve televizyon kanalıyla ilgili sunucu arkadaşa da, bakın burası bir şirket. Buradaki şirkette demokrasi var mı? Buradaki şirketin yönetimi aslında bir verimlilik temeline dayanan yönetim anlayışıyla yönetilir. Üniversitelerde de bu verimliliği sağlamak için bunu başaracak bir rektör ataması yapılır dedi. Oysa eğer üniversiteyi bir Süleyman Soylu'nun söylediği gibi bir şirket kabul etsek bile, bu atamayla orada kaliteli ve nitelikli öğrencileri eğiten öğretmenler ve oradaki eğitim sistemi ve öğrenciler, dolayısıyla öğretim ve eğitim sistemi üretimi durdu. Yani kendi verdiği örnekle mevcut tabloyu Sayın İçişleri Bakanı kıyaslayamadı. Bu bakımdan Metin Sezgin arkadaşımızdan belki de önce bu atama ve sonrası gelişmeleri dinleyelim ve sonra da gözaltı süreçlerini, neden gözaltılar oldu, nerelerde oldu, savcılık ne istedi, öğrencilere nasıl suçlamalarda bulundu, bunları bir konuşalım. Aynur Hanım, sizin Metin Bey'den evvel söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, Metin Bey'e hoş geldiniz diyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunarım. Metin Bey bize süreci özetledikten sonra gerekli olursa biz de söze karışırız.
Evet Metin Bey, ne oldu rektör ataması ve ondan sonraki süreç Boğaziçi'nde ne oldu? Bu kadar dünya çapında önemli bir üniversite ve ülkemizin de yüz akı üniversitelerinden biri. Orada ne oldu ve bu gelişmeler konusunda bize bilgi verebilirseniz çok seviniriz.
Merhabalar Bahri Bey, Aynur Hanım, Selahattin Bey. İyi yayınlar hepinize.
Merhabalar tekrar.
Teşekkür ederim öncelikle bu meseleyi anlatma fırsatını bize verdiğiniz için. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk sürecin başından itibaren yaşananlar, özellikle ben ilk ev baskınlarının yaşanmasının ardından bütün Boğaziçi dosyalarına belli oranda dahil olmuş oldum. Hatta bu konunun aslında bence kökleri 2018 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan başka bir eylem dalgasına kadar ilerletilebilir, götürülebilir. Orada da hatırlarsanız üniversiteden çok sayıda öğrenci o dönem hükümetin dış politikasına uygun hareket etmedikleri gerekçesiyle Afrin operasyonunu protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanmışlardı. O süreçte de müdafilik görevi üstlendim ve oradan beridir aslında üniversitenin içerisinde yaşanan süreçlerle bir şekilde bağlantımı korumaya çalışıyorum.
Yani Boğaziçi Üniversitesi o günden beri kara listedeydi diyorsunuz.
Şöyle bir durum var. Kara listede demek mümkün değil ama o günden beri o olayların yaşandığı günden itibaren öğrencilerde Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi tarihinde çok fazla rastlanmayan bir baskı var öğrenciler üzerinde. Bir okul çevresinde bir sivil polis ve istihbarat faaliyeti, sürekli bir özellikle muhalif görüşlü öğrencilerin fişlenmeye çalışıldığı, takip edildiği falan bir süreçten bahsetmek mümkün. Biliyorsunuz sonrasında da çok buna basına da yer aldığı için rahat ifade edebiliyorum. Öğrenciler içerisinden ajanlar yetiştirme faaliyeti vesaire gerçekleştirildi emniyet güçleri tarafından. Dolayısıyla hani belirli oranda gündemde tutulmak istenen bir üniversite. Bunun belirgin sebepleri var. Aslında bu olayla birlikte iki defa Boğaziçi Üniversitesi genel olarak insanların, hükümetin politikalarına karşı tepki göstermek isteyen insanların aslında altında toplandığı bir şemsiye rolü üstleniyor bu üniversitenin öğrencileri. Bu da çok tedirgin edici bir şey tabii ki iktidar sahipleri cephesinden bakıldığında. Zira gerek Afrin hadisesinde gerek rektörlük hadisesinde mutlak bir sessizlik isterlerken aslında bunun çatladığı bir yer olarak öne çıktı Boğaziçi Üniversitesi. Rektör atamasının ardından bildiğiniz gibi öğrencilerin ciddi yoğun bir tepkisi ortaya çıktı. Bu tepkiyi takiben öncelikle okulda forumlar üzerinden ve üniversite internet ortamında örgütlenen belirli yapılar üzerinden forum çağrıları ve bununla birlikte eylem çağrıları gerçekleştirildi. Yapılan ilk eylemlerin ardından da hepimizin bildiği korkunç ev baskınları yaşandı. O ev baskınlarında özellikle toplumda ciddi infial yaratan bir hadise göze çarptı. Bir öğrencinin evine biliyorsunuz konutunun duvarları kırılmak suretiyle girildi.
Evet.
O öğrencinin de müdafiliğine...
Görüntüler medyada yayınlandı, evet.
Evet, o öğrencinin de müdafiliğine ben üstlendim. Öğrenci arkadaş sabah saatlerinde beni aradı. Dedi ki aklımda bir gözaltı kararı varmış ama ondan daha ilginç bir durum var. Polis evime gelmiş ve evde kimseyi bulamayınca evin duvarlarını kırarak koçbaşıyla eve girmiş. Tabii o dönem başladığımız aşamada bizim açımızdan bu şiddet olağan dışı göründü. Aslında Boğaziçi Üniversitesi açısından bu şiddetin olağan dışı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz daha evvelden de başka dosyalar itibariyle de olsa ya da başka operasyonlar çerçevesinde de olsa devletin benzer sertliği gösterdiğini görmüştük. Bizim açımızdan yani insan hakları mücadelesi açısından baktığınız zaman hepimizi yaralayan görüntüler daha evvelden de kolluk kuvvetleri tarafından sergilenmişti. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, sınır ötesi operasyonlarda da kişilerin özel alanlarını ciddi şekilde ihlal eden, özel yaşamlarını ciddi şekilde zedeleyen uygulamalar görmüştük. Bu olaylardan sonra aslında üniversitedeki süreç biraz daha kendi rayında, devletin müdahalesinden biraz daha bağımsız olarak ilerlemeye başlamıştı. Yani daha üniversite içerisinde, çünkü kolluğun da yoğun şekilde dışarıdan gelen desteği kesme yönünde çabaları olduğu için ve bütün iktidar sahipleri de aynı şekilde, yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektöre karşı mücadele ediyorlar, iyi güzel, ama dışarıdan bunlara provokatörler yardımcı oluyor gibi bir söylem tutturdukları için daha ziyade eylemler okulun içerisinde yaşanan süreçler olarak ilerlemeye devam etmişti. Ta ki geçen hafta bir, biliyorsunuz, öğrencilerin üniversite içerisinde yaptıkları bir sergide ortaya konan bir çalışmanın, eserin sosyal medya üzerinden siyasiler tarafından hedef gösterilmesiyle başlayan ve eserin yaratıcısı olan ve onu oraya, o eseri oraya, o sergiye getiren arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla devam eden sürece kadar. Bu süreçten sonra aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde iki tutuklamanın yaşanmış olmasıyla birlikte tutuklanan arkadaşlara destek olmak maksadıyla eylemlikler yeniden hız kazandı ve son olarak...
Metin Bey, bir şey sorabilir miyim? Bu Kabe resmi ve üzerine böyle bir yılan resmi olan bu tablo veya işte resim diyelim. Bunun yere serildiği, üzerine oturulduğu gibi bir takım iddialar var. Bu konuda bir bilginiz var mı?
Şöyle, yere serme ve üzerine oturma iddialarıyla ilgili bir bilgim yok. Fakat ben resmi de gördüm. Yani çalışmayı da gördüm.
Ben duvarda asılı olarak gördüm de yerde...
Ben de duvarda asılı olarak gördüm. Konuyla maalesef o dosya kapsamında ben doğrudan müdahalelik yapmadım. Fakat şöyle bir durum var. Yani herhangi bir şekilde kanaatimce bir hakaret içeren bir husus yok. Ayrıca da resim yapılıp oraya bırakılmış da değil. Çalışmayı gerçekleştiren arkadaşlar neyi hedeflediklerini, o çalışmada neyi göstermek istediklerini çalışmanın altına detaylı olarak açıklamışlar ve açıkçası çok profesyonel bir iş olmamakla birlikte bence fena da bir iş değildi. Yani ve herhangi bir şekilde herhangi bir kutsala hakaret içerisinde düşünmedim. Kabe motifi dahi yok üzerinde, öyle söyleyeyim. Zaten Kabe'nin ortasındaki, biliyorsunuz, o siyah örtüyle kaplı bölümü çıkartıp oraya işte Anadolu kültüründe yaygın motif olan şahmeran motifinin yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir çalışma. Dolayısıyla hani sadece Kabe olarak adlandırılan bölümün etrafındaki minareler görünüyor. Yani bütünüyle ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi gereken.
Ama bunu işte dini değerleri aşağılama şeklinde, yani bir şey, acaba ben doğrusu bir provokasyon mu var? Yani bu kadar toplumun dini değerlere duyarlı olduğu bir süreçte ve üniversitenin Boğaziçi'ne yapılan bu rektör atamasıyla ilgili çok haklı gerekçelerle itirazının olduğu bir süreçte acaba bir provokasyon mu var diye düşünmüştüm doğrusu. Ama diyorsunuz ki siz böyle bir hakaret içeren veyahut da aşağılama, dini duyguları aşağılamaya yönelik bir şey yok diyorsunuz.
Şimdi Bahri Bey, şöyle, bence bu provokasyon meselesi özel olarak hani değinilmesi gereken bir mesele bence. Aslında bu sözcük, bu kavram çok zamanlar kullanıldı ve bunu bence iktidar da aslında, ya da sadece bu iktidar açısından da değil, genel olarak toplumsal mücadelelerde bu mücadeleyi bölmek için, o mücadeleye katkı sunan, belirli bir şekilde o mücadelenin içerisinde yer alan bazı unsurların ayrıştırılmaya çalışıldığını biz daha önceden de gördük. Yani işte bu resmi çalışmayı hazırlayanlar değil de iktidar da mesela şunu söylüyor. İşte orada biliyorsunuz bu 100 küsür ilk gözaltı dalgası yaşandığı zaman bunlar Boğaziçi Üniversitesi değil dendi. Halbuki zaten Boğaziçi Üniversitesi aslında Türkiye'de özellikle liyakatsizlik, liyakatsiz atamalar ve genel olarak hatta hükümetin bütün adaletsiz politikaları karşısında aşılmış bir şemsiye olarak önümüzde duruyor ve bütün rahatsız hükümetten rahatsız, hükümetin uygulamalarından rahatsız bütün kesimler bu şemsiyenin altında toplanıyorlar. Ve öğrencilerin aslında çok basit demokratik talepleri var. Ve bu taleplerin yerine gelmesi için de bütün anayasal haklarını kullanıyorlar. Burada bir sanat eseri de ortaya koyup onun üzerinden de dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Ya da okulda bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi eserleri etrafında toparlanmaya, orada bulunmaya, orada bulunmaları için bir temel yaratmaya çalışıyorlar. Ve herkes karınca kararınca elinden geldiğince bence biraz Gezi'deki o dayanışma ruhuna benzer şekilde bir kendinden bir şey katıyor oraya. Ve aslına bakarsanız bunların da tamamına yönelik bir bunu kabul eden bir yaklaşımları var. Yani böyle bir Ali Kıran baş kesen, biz bu eleme şunu alırız, bunu almayız gibi pozisyonları yok. Bilakis buraya herkes gelsin, destek olmaya çalışan herkes gelsin çünkü bu bizi daha güçlü kılar diye bir pozisyonları var. Bence doğru olan da bu. Boğaziçi Üniversitelilerin şu anda ihtiyaç duydukları şey toplumdan eylemli aktif bir destek diye düşünüyorum. Böyle bir provokasyon ihtimaline de ben katılmıyorum. Öğrenci arkadaşlarım da zaten aslına bakarsanız bu konuyla alakalı çektikleri ve yayınladıkları videolar var. O videoları izlerseniz orada öğrenci arkadaşların tamamının arkadaşlarının çalışmasına bir şekilde sahip çıktığı görülüyor. Yani şöyle bir formatı var videonun. Diyor ki iki öğrenci yan yana öğrencilerden biri diyor ki ben bu çalışmadaki şu unsurlardan rahatsız oldum. Benim inancıma, dini hassasiyetlerime darbe vurdu bu çalışma şu sebeplerden. Fakat bu insanlar benim arkadaşım. Bunlar bu direnişe, bu çalışmaya katkı sunmak istemişler. Arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını kabul etmiyorum biçiminde yaklaşık 10-12 öğrencinin görüşlerini izah ettiği bir video var. Ve hakikaten Boğaziçi'ndeki havada bu şekilde. Dolayısıyla ben provokasyon ihtimaline çok katılmıyorum ve bu mesele çok fazla dediğim gibi gündemleştiriliyor. Sadece bu olay üzerinde de değil.
Bunu şunun için söyledim.
Buyurun.
Bunu şunun için söyledim. Yani hükümet tarafı, İçişleri Bakanı dahil olmak üzere 3 nokta üzerinden şey yapıyorlar. Bu olayları bir üniversitenin kendi bünyesinde bir sorun değil. Bir işte böyle bunlar var. İkincisi aslında burada bulunanların çoğu öğrenci değil. Bunların içinde teröristler var. Terörist deyince neyi kastediyorlar? Yani siyasi düşüncelerini beğenmediği herkesi terörist olarak nitelemek onların terörist olduğu anlamına mı gelir? Bu ikinci şıkkın içerisinde diyorlar ki Boğaziçi Üniversitesi'nde ne olmayan öğrenciler var ki bunun her zaman öğrencilerin demokratik istekleri konusunda başka üniversitelerden öğrenci destekleri olduğunu biliyoruz. Üçüncü evet. Konuda bunu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emrindeki bazı medya organlarının örgütlediğini ve bunu gündeme taşıdığını, öğrencileri bunların tahrik ettiğini söylüyorlar. Yani bu tür suçlamalar var. Ben de bu işin içinde olan bir insan olarak ama asıl tabii objektif gözlemleriyle hukuki bakımdan değerlendirme yapabilecek bir meslektaşımız olarak onun için sordum size. Yani burada provokasyon vardır anlamında söylemiyorum. Acaba bu suçlamalara bu yani zaten provokasyon meselesi hükümetin söylediği bir mesele olmaz da yani karşı taraftan da böyle bir şey çünkü hükümet der ki yani bunu zaten bunlar bunu böyle yapıyor yani ama hükümetin dışındaki kesim de acaba böyle bir provokasyon var mı diye değerlendirmeler yapıyor. Ben sizin hukukçu evet. olarak objektif gözleminizi özellikle öğrenmek istedim. Onun için sordum.
Şimdi orada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de size katkı sunmak için söyleyeyim. Özellikle bu eylemleri CHP'nin örgütlediği falan söyleniyor. Çok fazla burada siyasi akımlara paye yani iyi yaptınız, kötü yaptınız bir ders vermek niyetinde değil mi? Ama provokasyon lafını mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü de kullandı. Çok yoğun da eleştiriyle karşılaştı biliyorsunuz konuyla alakalı. Şimdi bu aslında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çok ciddi zarar veriyor. Yani çünkü öğrencilerin şöyle bir kaygısı yok. Yani az evvel de bahsettim. Öğrenciler buradaki mücadelelerini yükseltmek için kendileri bizzat toplumun farklı kesimlerinden kendilerine destek verilmesini istiyorlar. Ve ihtiyaçları da bu ihtiyacı doğru tespit etmişler. Okulun içerisindeki öğrenciler kendi ellerinden geldiğince, karınca kararınca bu direnişe destek oluyorlar. Dışarıdan da mümkün olan desteği istiyorlar. Bu dışarıdan gelen destek, şimdi mesela ben de eğer uygun olsaydım, eylemlere katılamadım bu ifade süreçlerinden dolayı. Ama katılırdım. Niçin katılırdım? Siyasi görüşümden bağımsız olarak ben de İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken benim okuluma da bir kayyum rektör atandı. Biz de orada bir mücadele yürütmeye çalıştık. Bu mertebeye varmadı. Şimdi bu sorun Boğaziçi'lerin sorunudur, İstanbul Üniversitesi'lerin sorunu değildir diyemeyiz. Bu bütün, bunun bu kadar toplumsallaşmasının sebebi, yani ayrıca da bunlar kamu üniversiteleri zaten. Yani TÜBİTAK'a eski hayvanat bahçesi müdürünün yönetici olarak atanması nasıl ki bütün toplumun sorunuysa, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili sorun da yine bütün toplumun sorunu. Dolayısıyla da herkes burayı sahipleniyor. O yüzden de hükümet çok çaresizce çırpınıyor bu direnişi bölmek için. Dolayısıyla hani o bahsettiğim gibi bana kalırsa Boğaziçi Üniversitelerin provokasyonlara gelmeyin biçimdeki bir nasihata değil, eylemli bir desteğe ihtiyacı var. Bu ihtiyacı açıkça ortaya koyuyorlar. Onların ortaya koyduğu şekilde onlara destek olmak gerektiği diye düşünüyorum.
Evet, tamam, Müslüman sizin... Müslüman evet. Öğrencilerin açıklamasını ben de katkı olarak hatırlatayım. 2 Şubat'ta biliyorsunuz yayımladılar. Biz Boğaziçi kültürüyle ve dini inancımızla rektörün sosyal medyadaki kullandığı dili bağdaştıramıyoruz. Ayrıştırıcı ve hedef gösterici bir dil kullanıyor yeni rektör diyorlar ve polis ablukasına itiraz ediyorlar. Tutuklu gözaltındaki arkadaşlarına sahip çıkıyorlar. Onların serbest bırakılmasını istiyorlar ve Boğaziçi kültüründe şiddet, tehdit, linç, cezalandırmaya yer yok. Onu hatırlatıyorlar ve Müslüman öğrenciler adına yapılan bu açıklamanın da hani bir iki fraksiyonel yaklaşımın değil, okulda açılan bir sandığa olabildiğince bütün aynı eğilimdeki öğrencilerin katılımını sağlayarak bu görüşü belirlediklerini söylüyorlar. Bu anlamda Metin Bey'in öğrencilerin iradesiyle ilgili açıklamasına katkı sunmak istedim ben de.
Evet, zaten Metin Bey'in söylediğini ve sizin söylediğinizi doğrulayan açıklamalardan birisi de işte Saadet Partisi Genel Başkanı çok sert bir açıklama yaptı.
Evet, hiç yani, görmemiştim.
Evet, biz, yani ben Müslümanım ama İslamcı değilim. Çünkü İslamcılar doğru davranmıyorlar, yalan söylüyorlar, dürüst davranmıyorlar, çıkarcı davranıyorlar dedikten
gerçeği
sonra...
Gerçeği bozabiliyorlar.
Evet, dedikten sonra Gezi olaylarında hani ünlü camide içki içildiği şeklindeki iddiaya, yani burada camide içki içen varsa şerefsizdir. Ama eğer içki içilmediği halde orada içki içildi diyerek oradaki gençleri, oradaki insanları, dolayısıyla Gezi olayını kötü göstermeye çabalayan insanların da en az o kadar şerefsiz olacağını, öğrencilerin bu Boğaziçi'li öğrencilerin bu demokratik taleplerinin saygıyla karşılanılması gerektiğini, onların bu haklarının olduğunu, bunların demokratik bir talep olduğunu, burada bir suç olmadığını açıkladı. Yani ifade etti ki bu da hükümet cephesinden, işte polis cephesinden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cephesinden yapılan açıklamaların tersine sadece CHP değil, hem akademisyenler hem değişik siyasi gruplar ve liderler tarafından bu öğrencilerin taleplerinin doğru ve haklı olduğu, bunların demokratik bir talep olduğu, ifade özgürlüğü olduğu açıklanmıştı.
Evet. Evet. İçişleri Bakanı 31 Ocak'ta gözaltına alınan bu 5 öğrenciden ikisi tutuklanmıştı. Şimdi Metin Bey bize onlarla ilgili de açıklamalar yapacaktır. öğrenciler için LGBTİ sapkını yazmış Twitter'da.
Evet.
Bunun üzerine evet. Twitter bir kısıtlama getirmiş mesela, bu önemli. Yine aynı şekilde siz zaten şirket benzetmesini anımsatmıştınız. Okulun kapalı bütün Türkiye ayağa kalksa değişen bir şey olmayacak diye bir irade belirlemesi yapmış ve akademisyenlerin yaptığı açıklamalar var. Ocak ayı içinde neredeyse bir ay olduğu halde rektör yardımcılığını hiçbir akademisyen kabul etmedi. Bu da kolektif iradenin başarısıdır gibi açıklamalar var basında. Şu an bugün sabah Akit gazetesinde çıkan haberlere baktığımızda ise sürecin akademisyenlerin hedef gösterilmesine doğru evrildiğini ve düşman ceza hukukunun muhaliflerin terörist olarak gösterilmesinin yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Yani kendi yarattıkları durumu üniversite dışından, üniversiteyle ilgisi olmayan bir rektörün atanmasıyla ilgili olgunun yarattığı tepkiyi yeni algılar yaratarak ajanlık, casusluk, teröristlik iddialarıyla muhaliflerin yaftalanmasıyla bildikleri şekilde dikkatleri başka yere doğru çekerek gündemden düşürmeye ya da itibarsızlaştırmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Yani toplumun değişik kesimlerinden yapılan desteği kesmek için başvurulan yöntemler bunlar. Bunları da konuşalım ama öncelikle
Akit gazetesi bu şekilde mi değerlendiriyor?
Evet evet, şöyle, ben Metin Bey daha iyi biliyorsa, yani sabah öğrendim ben de, akademisyen değil terör destekçisi militanlar diye bir başlık atılmış ön sayfada. İsim vermeyeceğim onlara hizmet etmemek için. Hepimizin bildiği son derece saygın akademisyenlerin resimleri verilerek işte hangi bildiriyi açıkladıklarına ilişkin de bir takım iddialar ileri sürülerek eylemleri kışkırttıkları, sicillerinin kabarık olduğu söyleniyor. 33 kişilik bir militan grup olduğu ileri sürülüyor ve 900 kişilik eğitim ordusunu manipüle etmeye çalıştıklarını ileri sürüyorlar ve amaçlarının yeni rektörün görevini yerine getirmesini engellemek olduğunu söylüyorlar ve neredeyse hepsinin, yine isim vermeyeceğim, terör örgütü isimleri sayılarak bu örgütler lehine hazırlanan bildirilere imza attığını ve bir kısmının artık siz söylediğiniz Gezi kalkışmasında aktif rol oynadığını iddia ediyorlar ve bir isim vererek provokasyonların başında bulunan kişi olduğunu gösteriyorlar. Onu hedef haline getiriyorlar ve bu kişi zaten akademisyenlerle ilgili bildiriyi de, ihanet bildirisini de imzaladı diyorlar ve böyle devam eden bir haber var. Dün sanırım ben Twitter'da görmüştüm. Pek Twitter'a bakmıyorum ama bu bahaneyle, bu olaylardan dolayı bakmıştım. Yine isim vermeyeceğim. Espiyonaj işleriyle meşhur bir kişinin ben isimleri belirledim, hepsini açıklayacağım dediğini görmüştüm. Ben o ismi hatırladım çünkü barış için akademisyenler 11 Ocak 2016'da bu Hendek operasyonları sırasında yapılan insan hakları ihlallerini, yetki gasplarını eleştirmek için açıklama yaptıklarında bu kişi ilgili ilgisiz insanları, barış sürecinde öne çıkan insanları, kimisi muhalif, kimisi iş adamı, kimisinin iş insanı, hiç ilgisi yok siyasetle. Liberaller var içinde, Kürtler var, muhafazakarlar var, başka düşüncede olan insanlar var. Hepsini bir araya getirip işte bunlar Türkiye'nin düzenini bozmak istiyorlar, kaos yaratmak istiyorlar. Bu bildirinin arkasında bunlar var diyerek bir ilgisiz insanı, aydını, yani kimdi onlar? İfade özgürlüklerini kullanan toplumun yönetimine ifadelerini belirterek katılmak isteyen, katılımcı demokrasiyi önemseyen, demokrasinin şeffaflığını, katılımcılığını öne çıkaran ve hükümetlerin uygulamalarının en fazla eleştiriye açık olması kabulü üzerinden davranan kişilerdi. Bunların hepsi hedef haline getirilmiş ve terörist ilan edilmişti bu kişi tarafından. Şimdi bu kişinin dünkü Twitter açıklamasından sonra bu sabah Akit'te bu haberi görünce ikisini birleştiriyor insan tabii ki. Bakalım neler olacak. Ben şimdilik bu kadarını hatırlatmak istedim.
Evet, yani ben bu Akit'teki şeyi görmemiştim ama haklısınız. Sanıyorum yani neden Boğaziçi'nin ve Boğaziçi'ndeki bu atamanın özellikle bu şekilde yapıldığının gerçek sebepleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi. İsterseniz aslında bir dakikamız var ama biz müzik arasını verelim, sonra artık Metin Bey'e sözü bırakıp bu gözaltı evet onları
ben çok
onları
bir hatırlatma yapabilir miyim bu şeyle ilgili?
Direktör, buyurun.
Ya bu aslında tabii ki sonuçta Yeni Akit hükümet sözcüsü denebilecek, yayın organı denebilecek bir gazete. Onlar kendi işini yapıyorlar, biz kendi işimizi yapalım ama bu meseleyi şöyle de bakmak lazım. Bu zaten rektörün kendisi, Melih Bulu'nun kendisi geçtiğimiz günlerde galiba hanımefendi ismini hatırlayamadım. Nagihan Alçı, pardon. Nagihan Alçı'ya bir röportaj verdi ve bu röportajında aslında ben akademisyenlerle uyumlu bir şekilde çalışacağım ama işin içerisinde 20-25 akademisyen var. Süreci tıkayanlar bunlardır diye bir işaret fişeği başlattı. Bu haberin kaynağında böylece bence tespit edebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, 6 ayda bu iş biter demişti. Demek ki bir plan yapılmış.
Muhakkak.
Evet. Peki evet. Şimdi Alekber Çiçek'ten Derdim Çoktur. Hangisine yanayım?
Çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Ben bu derde nereden derman bulayım? Efendim efendim benim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Gülden naziktir, türlü donlar giymiş gülden naziktir. Bülbül cevrileme güle yazıktır. Çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim efendim benim. Efendim, benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Efendim efendim benim efendim. sultanım katı yüksek uçarsın. Bir sultanım katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niye kaçarsın? Öyle midir yolumuzun böresi? Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Aşkı muhabbetten niye kaçarsın? Öyle midir yolumuzun böresi? Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim.
95.0 Hukuk Güvenliği programında avukat arkadaşımızla Boğaz içindeki olayların önce gerisini konuştuk. Şimdi gözaltı ve gözaltından sonra savcılık istemleri ve sorgular, sorgulardan sonra serbest bırakılmalar var. Bunları soracağız. Evet, siz işin içinde olarak gözaltıların başından beri orada olan bir meslektaşımız olarak neleri anlatmak ve söylemek istersiniz?
Ya şimdi önce süreçle ilgili program formatıyla da bağlı olarak belirli hususları aktarmak gerekir sanırım. Biliyorsunuz o gün saat 6 itibariyle bu iki öğrencinin tutuklanmasıyla birlikte yani mesela pazartesi günü tam emin olmamakla birlikte saat 6 itibariyle bir çağrı yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri özellikle tutuklanan arkadaşlarına sahip çıkmak üzere dışarıdan da bu meseleye karşı duyarlılık gösteren herkesi üniversiteye destek olmaya çağırdı. Aynı gün içerisinde henüz eylemler gerçekleşmeden önce valiliğin eylem mesaklarının tarihi aslında bugünü de kapsıyordu. Daha önceden bunu tarihsiz olarak açıklamıştık ama şu anda aslında bu siz eylem yasağı içerisinde bu eylemi yapıyorsunuz gibi bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı müteakip tabii ki polis ciddi yığınak oluşturdu üniversite çevresinde ve önce üniversitenin dışarısından sayıyı yanlış hatırlarsam beni bağışlayın lütfen ama hatırladığım kadarıyla 102 öğrenci arkadaşımız, daha doğrusu 102 arkadaşımız, çünkü bunlar ülkenin farklı yerlerinden çoğunlukla eylemler için desteğe gelen arkadaşlar da bunların içerisindeydi. Yani farklı üniversitelerden arkadaşlarımız vardı. Yine Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olup civarda olan arkadaşlarımız vardı. Bu ekip içerisinde 102 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bu 102 gözaltıyla ilgili takipleri yapmak üzere avukat arkadaşlarımız Vatan Emniyet, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne intikal ettikten sonra biz saat 9.30-10 sularında şöyle bir bilgi aldık. Aslında üniversite öğrencileri rektörlük etrafında ve Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Meydan denilen bölgesinde Melih Bulu ile görüşmek maksadıydı aslında. Rektörlük çevresinde bulunduklarını haber aldık. Yani öğrenciler Melih Bey'e şunu sormak istemişler. Çünkü biliyorsunuz Melih Bulu ilk göreve geldiğinde biz üniversiteye polis sokmayacağız, öğrenci arkadaşlarımızı tutuklatmayacağız vesaire gibi söylemlerde bulunmuştu. Üniversite içerisindeki öğrenciler işte öğrenci arkadaşlarımız niye tutuklandı sorusunu sormak üzere Melih Bulu ile görüşmek istediler. Ardından Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü, üniversite içerisine PSK 20 uyarınca kolluk kuvvetlerini çağırdı ve orada bir gözaltı işlemi gerçekleşti. Tabii ki bu standart bir gözaltı işleminden bahsetmiyoruz. Öğrenci arkadaşların ifadeleriyle kolluk güçlerinin tamamen tehdit, şiddet içerikli söylemlerle kendilerine yaklaştıkları, öğrenciler ciddi şekilde dar tehditlerine dair emareler bulundu. Sadece darp değil, aynı zamanda öğrencilere galiz küfür ve hakaretlerin edildiği bir saldırı yaşandı açıkçası. Bunun akabinde o bölgeden 51 öğrenci gözaltına alındı. Ve toplam sayı böylelikle valiliğin açıklamasına göre 159 öğrenci gözaltına alınmış oldu ve bizim açımızdan da Vatan Caddesi mesaisi başlamış oldu. Akabinde yine gözaltıları bitirerek gideyim. Ertesi gün, salı günü olması lazım, Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle dayanışmak için bir eylem gerçekleştirilmek istendi. Oraya da benzer şekilde polis müdahalesi oldu. Sayıyı tam bilmemekle birlikte 100 civarı arkadaşımız.
110 diye okumuştum ben. Evet, o civarda.
O bölgeden gözaltına alındığını biliyoruz. O arkadaşlarımız halen, onların gözaltı takibi yapılıyor birçoğunun. Yani halen onlarla ilgili sürecin devam ettiği arkadaşlarımız var o konuyla alakalı. Şimdi bu ilk alınan, üniversitenin dışından alınan 106, 102 veya 106 kişi olması lazım. O arkadaşlarımızın içinden çoğunluğu, aslında başlangıçta hepsi serbest bırakıldı. Kolluk ifadelerinin ardından. Ardından bunların içerisinden eskiden dosyası olduğu iddia edilen 7 olduğunu tahmin ediyorum. 7 kişi.
7 kişiden de evet.
7 kişi tekrar terörle mücadele şube ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bunlar ev hapsi uygulaması tedbirine başvurulmak suretiyle tekrar serbest bırakıldılar. Ya bu arkadaşlar şu anda ev hapsindeler. Sonrasında biz bu 51 arkadaşımızın gözaltı takibini yapmaya başladık. Süreç öncelikle şöyle bir problemle başladı. Bu 102 daha üniversitenin çevresinden alınan arkadaşların işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken diğer arkadaşlarımız bir türlü emniyete getirilmediler. Yani hastane bahçesinde daha sonradan biz saatlerce bekletildiklerini öğrendik. Pazartesi salıya bağlayan gece saat 2-3 sularında bu 51 arkadaşımız da Vatan Caddesi'ndeki emniyetin bahçesine getirildiler. Fakat işte o gün saat geç oldu. Biz bu saatten sonra bunların nezaretin intikalini sağlayabiliriz. Bugün görüş olmaz filan gibi gerekçelerle. Bizim o gün müvekkillerimizle görüşümüz engellendi. Bu gözaltı araçlarının yan taraflarında küçük havalandırma boşlukları olur. Oralardan sadece müvekkillerimize nasılsın, iyi misin, darp edildin mi gibi sorular sorma imkanı buldu. O da tabii ki bir avukat müvekkil görüşmesi olarak adlandırılabilmekten çok uzaktı o görüşmenin kendisi.
Peki insani ihtiyaçlarını nasıl giderdiler otobüsün içinde? Karınlarının doyulması, tuvalet, eğitim ihtiyaçları, özür dilerim.
Saatlerce zaten bekletilmişler ve bu konular...
Pardon. Bir de bu kadar kalabalık insan bu COVID tehlikesi de var, o sıkıntısı da var.
Ya mutlaka zaten dediğim gibi küçük 17'lik otobüsleri bilirsiniz. Hacmi çok küçük. O evet. Otobüsün içerisinde saatlerce beklettiler ve aslında bu ihtiyaçlarını karşılamak noktasında da ya zaten polis de aralarında böyle bir uygun bir diyalog gerçekleşmemiş yani. Hani polisin olay sürecinde kötü davrandığını, kötü muamelede bulunduğunu biliyoruz iletişim anlamında.
Tabii ki yolda geçen süre hariç yakalanan kişinin derhal eğer gözaltı emri varsa nezarethaneye teslim edilmesi lazım. Bu uygulama tümüyle ceza muhakemesi kanununa aykırı, insan haklarına aykırı, konuşmaya bile, evet, açıklamaya bile gerek yok yani, kesinlikle aykırı bir uygulama. Yani
saat 10'da şöyle düşünün, 9.30 saat 9.30 sularında gözaltına alınıyor arkadaşlar. Nezarethaneye inmeleri 4'ü 4.30 buldu o gece. Yani biz sonradan öğrendik bunu. Tabii ki bizden ayrıldıktan sonra da bir miktar işlemleri olmuş. Nezarethanede kalan başka arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla o arkadaşlar 4-4.30 sularında geldiler dediler. Fakat bizim kendileriyle görüşememe sorunumuz o günle sınırlı kalmadı. Biz ertesi gün ben sabah yine çok erken saatte 10-10.30 gibi vatanda emniyette bulunan arkadaşlar vardı. Ben de onlara katıldım. Ve arkadaşlarımıza görüşme talep ettik. Yani bu insanlar nezareten de biz avukatıyız, görüşeceğiz. Bu arada orada milletvekilleri de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden zannedersen. Bu görüşmeye yani bir türlü nezareten de tek memur var. Şu anda bu işlemi yapamıyoruz. Memur görüşmenin, çünkü bir görüşme yaparken camlı kapının arkasında bekliyor. Bir şey vermeyelim, işte şüpheliye bir herhangi bir aktarımımız olmasın diye. Dolayısıyla aynı anda tek görüş yapılabiliyor. Ve ben orada da yaklaşık hani o 10.30'da ben direkt gittim. 12 gibi gittim. 12'den 6'ya kadar orada bekledim. Bu arada tabii bir sürü kavga ettik. Ve 12'den 6'ya kadar hiçbir müvekkiline görüşemedim. Saat 6 olduğunda da bize ifadelere başlanıyor dendi. Yukarıda şubenin içerisinde ifadesi alınmak için yukarı çıkartılan 5 öğrenci aynı anda avukatlarıyla görüşmek durumunda kaldılar. Bu da tabii ki yani biliyorsunuz ceza muhakemesi kanununda görüşmenin koşulları da belirlenmiştir. Yani bizim müvekkillerimizle yalnız kalabileceğimiz, birbirimizi duyabileceğimiz, denetlenmeyen, gözetlenmeyen bir odada görüşmemiz gerekiyor. Bunun koşulları da çok sağlanmadı. Ayaküstü, hadi avukat bey ifadeyi alalım gidelim gibi bir sürekli ittirmeyle karşı karşıya kaldığımız için müvekkillerimizle görüşmek zorunda kaldık. Sonrasında hani buraları daha belki süre kısıtıyla da ilgili hızlı geçmek gerekir ama sonrasında o gün ifadeler tamamlandıktan sonraki o gün ifadeler de yaklaşık yine saat 2'ye 3'e kadar sürdü. Ertesi gün adliyeye sevk edildi öğrenci arkadaşlar. Cumhuriyet Savcısı ifadelerini mevcut olarak almak istedi. Biz tabii bütün bu süreç boyunca şunu da ifade edelim. Dosya biz adliyeye gelene kadar kollukta ifade verdik ama dosyayı görme imkanımız olmadı. Yani dosya da bize gösterilmedi. Dosya yok. İşte fezleke daha yazılmadı vesaire gibi bir takım ifadelerle biz geçiştirildik. Sonrasında adliyeye arkadaşlarımız sevk edildikten sonra orada savcılık önünde dosyayı üstün körü inceleme imkanı bulabildik.
Ne vardı dosyada?
Dosyada şöyle ifade edeyim size. Rektörlük çalışanlarının ifadeleri var. Biz işte bu arkadaşlar bizim çıkmamıza izin vermediler falan gibi. Fakat bu arkadaş enteresandır. 6 rektörlük çalışanından bir tane güvenlik müdürü dışında hiçbiri öğrencilerden şikayetçi olmamış. Onun dışında polisin bu el kamerasıyla kaydettiği görüntüler var ki Aynur hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bunların hukuki delil niteliği çok tartışmalı. Bu görüntülerden alınmış fotoğraflar var ve bu fotoğraflarla bu fotoğraflardan delil yaratılmaya çalışılıyor. Sonrasında biz tabii dosyayı görünce buradan herhangi bir şekilde bir tutuklamanın gelmesi mümkün değil görüşü bir dahası oldu. Çünkü yani mesela hürriyeti tahrip suçundan bahsediliyor ama dosya içerisindeki fotoğraflarda, görüntülerde kapıları tutan işte bir orada bir arbedeyle rektörün alandan ayrılmasını engelleyen falan birileri görünmüyor. Biz bu beklentiyle savcılık sorgularına katıldık ve açıkçası bizi şok eden bir şey oldu ve 30 arkadaşımız tutuklama talebiyle sevk edildi.
Evet.
Tabii bu büyük bir bizim açımızdan büyük bir
Metin Bey bunlar üniversite bahçesinden alınan öğrenciler
evet.
Değil mi?
Güney
bunlar,
kampüsünden.
Yani, evet.
Diğer oy şunu söyleyeyim
yani
zaten
bu Kadıköy'dekiler değil.
Oradan salı verildi. Yani o 100 küsur arkadaşımız o akşam salı verildiler. Onların maruz kaldıkları kötü orada zaten biliyorsunuz bu aşağıya bak yukarıya bakma filan meseleleri nasıl bir infial yarattığını anlatmama gerek yok. Ama hukuki süreci anlatmam istendiği için bu oradaki arkadaşlar zaten dediğim gibi o akşam salıverildiler. Ben devam eden hukuki süreç yalnızca bu 51 arkadaş açısından devam ediyor. Onları anlatmaya çalışıyorum. Bu arada onlar içerisinden tekrar gözaltına alınan arkadaşlarım da ev hapsi başvurularak bırakıldığını anlatmıştım. Şimdi burada bu 51 arkadaşın savcılık bahsettiğim gibi işte bunlardan 30'u tutuklamaya sevk edildi. Tutuklamaya sevk edildiklerinden sonra biz avukatlar olarak konuyu değerlendirdik. Burada tabii çok ciddi bir gün içerisinde yaşanan siyasi müdahalelerin çok ciddi etkisi olduğu açık. Yani Cumhurbaşkanı'nın Milliyetçi Hareket Partisi liderinin açıklamaları, öğrencileri terörist olarak yaftalanması ve bu şekilde aslında başlı başına bir suç olan yargı erkini baskı altına almaya çalışma eylemini gerçekleştirdikleri açık. Ve bunun belki de bir neticesi olarak 30 arkadaşımız bomboş bir dosyayla amiyane tabiri tutuklamaya sevk edildiler. Ardından biz bu 30 arkadaşımız için savunma hazırlamaya başladık. Ve şunu düşündük. Dedik ki ya 51 arkadaşımızdan 9 tanesi adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılan 9 arkadaşımızın geri kalan arkadaşlarımızdan farkı neydi? Yani dosyayı onlar açısından ayıran şey neydi? Şunu tespit ettik. Dosyada fotoğrafı olmayan arkadaşlar bu 9 arkadaş. Fotoğrafı olan arkadaşların fotoğrafları da yani vesikalıktan hallice öyle ifade edeyim. Sadece orada bulunduklarını belgeleyen dediğim gibi herhangi bir şekilde eylem halini dahi göstermeyen fotoğraflar. Ve zaten fotoğrafı bulunmayan arkadaşlar da biz de orada bulunduk. Yani tamamen suni bir ayrıma gidilmiş dosya kapsamında. Anlamak mümkün değil. Müthiş moral bozucu, sinir bozucu bir durumla karşı karşıya kaldık. Sonrasında evet. Çok yoğun şekilde teknik savunmalarımızı hazırladık ve arkadaşlarımızı o akşam oradan almak mümkün oldu. Tabii bu süreçte yine özellikle adliye koridorlarında meslektaşlarımıza kolluk güçlerinin tacizleri devam etti. Fiziken eylemli bir şekilde Sosyal Haklar Derneği üyesi olduğunu zannettiğim bir arkadaşımıza müdahalede bulunuldu. Bir polis tarafından. Sonra o polisin mahkemenin arka kapısından kaçırıldığını gördük. Mahkeme tutanaklarına, yani suç ceza hakimi tutanaklarına konunun geçirilmeye çalışılmasına rağmen buna müsaade edilmediğini gördük. Böyle bir süreç yaşandı. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ben uzun zamandır hani böyle toplu olaylarda avukatlık yapmaya çalışmış olmakla birlikte bu olayın yarattığı kadar büyük bir dayanışmaya çok uzun zamandır şahit olmamıştım. Hakikaten gerek Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlük Hukukçular Derneği, Sosyal Haklar Derneği başta olmak üzere hukuk kurumlarından, siyasi partilerden çok yoğun bir dayanışma ve ilgi gösterildi olayla ilgili. Bunun devam etmesini ve bu dayanışmanın mücadeleyi büyütmesini ümit ediyorum açıkçası. Genel olarak çok hızlıca böyle ifade edebilirim süreci. Başka sorularınız, merak ettiğiniz hususlar varsa?
Sanırım bir başka programda o soruları yöneltmemiz gerekecek. İbrahim Kaboğlu Hoca, siyasal ifade özgürlüğünün toplu kullanımıdır demişti. Bu birlikte imza atmalar, birlikte toplantı ve gösteri hakkının kullanılmasıyla ilgili. İşte bu toplu kullanım polisin toplu gözaltı uygulamasına yol açıyor. Bu ciddi bir hukuki sorun. Bunu konuşacağız. Toplantı hakkı nedir, nasıl kullanılır, polis ne zaman müdahale eder? Burada bir kötü uygulamasını gördük. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil makamınızı kurban verin demiş Mansur Yavaş, mektup yazmış. Kimse ya kurban verme lafı bile aslında ne kadar iğreti edici. Birileri hak kullanıyor, birileri de kurban vermek üzere işlem yapıyor ya da tanımlamayı böyle yapıyor. Konuşacak çok şey var. Ben size teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım daha güzel, daha rahat günlerde buluşuruz. Bütün öğrencilerin de, öğrenci arkadaşların direnişini de selamlıyorum. Dün bize çok teşekkür ettiler. Asıl biz onlara teşekkür ederiz. Bu zor günlerde bir fener yaktılar. Teşekkür ediyorum hepinize.
Ben de teşekkür ediyorum Metin Bey'e. Aslında bu Boğaziçi Üniversitesi'nde ki öğrencilerin muhalefetini, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere destek veren diğer öğrencileri ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu demokratik talepleri ve muhalefeti destekleyen siyasi parti temsilcilerini, hatta işte başta İstanbul Belediye Başkanı olmak üzere Ankara Belediye Başkanı ve diğer kişilerin bu desteklerini Türkiye'de bilim özgürlüğüne karşı duyarlılığın ve bilim özgürlüğüne üniversitelerin kendi içlerindeki özgür yapılanmasına sahip çıkmanın bir göstergesi olarak görüyorum. Dolayısıyla sadece orada öğrenciler yok, başkaları da var lafının veya savunmasının, sonuçta suçlamasının aslında Türkiye'deki bütün bilim kurumları, bütün üniversitelerdeki dışarıdan yapılan müdahalelere karşı bir tepki olduğu inancındayım ben de. Bir de Metin Bey'e şunu sormak istiyorum. Acaba dün de çok ciddi şeylerle, müdahalelerle Kadıköy'de gözaltılar olmuştu. Bu konuda acaba bilginiz var mı, yoksa o konuda bir yani şey söyleyebilir misiniz?
Kadıköy gözaltıları dün yaşananlarla alakalı açıkçası çok bir bilgi sahibi değilim ama ben bu sabaha karşı adliyeden ayrıldığımda şöyle bir haber aldım. Ev baskınları yapılmaya başlandı tekrar Boğaziçi Üniversitesi'nin destekliğiyle. Bu ilk alınıp bırakılan, bahsetmiştim dışarı çoğunluğu üniversitenin dışından alınan 100 küsur arkadaşın evleri yeniden basılmaya başlandı. İşte halk hakim ve düşmanına tahrik etmek ve 2911 sayılı yasaya muhalefet suçlamalarıyla gözaltılar yapılıyor tekrar. Arkadaşlar adliyedeler, vatan emniyetteler şu anda. Tabii çok yoğun bir avukat mesaisi var. Ben bütün meslektaşlarıma zaten çok yüksek bir dayanışma gösterdiler. Bu dayanışmayı sürdürmeye de buradan bu vesileyle çağırmış olayım. Bu belli ki bu saldırılar devam edecek. Çünkü belli ki bu eylemler belirli bir korku yarattı. Bu korku sürdükçe saldırıları da devam edecek diye düşünüyorum. Bütün arkadaşları dayanışmaya davet ediyorum.
Sizin evet vesileyle. Yani önceki akşam Sayın İçişleri Bakanı açıkça söyledi. İşte yani bu LGBT'liler bunlar sapkın dedi. Ayrıca tüm bu demokratik muhalefetle ilgili ben görevde olduğum sürece bunlara izin vermeyeceğiz diye söyledi. Ben de buradan İçişleri Bakanı'na ve yetkililere, hükümet yetkililerine şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen üniversitelerden siyasetin veyahut da polisin müdahalesini engelleyin. Polis üniversitelerden elini çeksin. Peki, o zaman Aynur Hanım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Zamanda olduğu için herkese saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ederim Metin Bey.
Peki, peki. Ben yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hem Metin Bey'e hem radyodaki arkadaşlara ve Selahattin Bey'e teşekkür edelim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.